Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor.
Podcast'in neden herkese merhaba. Bugün Dilenç Tak'la beraberiz. Son günlerin çok konuşulan bir ismi, hem magazinel olarak hem müzisyen olarak hayatımızda önemli bir yeri var. Birkaç gündür daha da önemli hatta. Hoş geldin.
Gülmeyeyim, kızarlar.
Gülsünler.
Kızarlar, yuhlarlar.
Ya hem hayvan haklarını koruyabilen birisi olman açısından hem de CIP'de yaşadığın şeyleri bir şekilde geri adım atmadan üzerine gidebildiğin için medeni Türk halkını temsil eden önemli bir sanatçısın bizim için.
Çok teşekkürler.
Nasıl gidiyor hayatın son zamanlarda? Ben seni ilk günden beri takip ediyorum. Çok da beğeniyorum. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun?
Çok güzel gidiyor. Tabii ki ara ara inişler çıkışlar olacak. Bu sektörün, bu işi yapmayı tercih ettiysek maalesef bunları da kabul etmiş oluyoruz bir yerde. Ama onun dışında her şey çok güzel. Biz çok güzel bir iş yaptık. Bu işin nazarı diyorum. Ben genelde iyi iş yaptığım zaman nazar değer. Sonrası ne kadar getirir ne kadar götürür konuşmaya gerek yok ama nazar güzel bir şey yani. Nazar değmesi insanın iyi bir şey yaptığını kanıtlıyor bana göre. Biz güzel bir şey yaptık. Güzel bir iş çıkardık. Heyecanla bu şarkının Justin Timberlake'in kulağına gidip
ben çok severim Justin Timberlake'i.
Bayılırım. Evet. Dilan harika bir iş yapmışsın. Hemen bir düet yapalım. Teklifiyle geri dönmesi için bekliyorum.
Diye mi atar belki?
Ya atabilir de.
Ben ilk klibini çıkarttığın günden beri takip ediyorum. Çok nitelikli ve çok profesyonel bir iş yapıyorsun. Tebrik
çok
ederim önce. Kaç yıl oldu bu işe başlayalım?
Profesyonel anlamda ilk işim 2014 yılında çıktı. Hmm. Ama ben birazcık 2014'ten bu yana hep şey böyle çok adım adım yapıyorum. Çok dikkatli yapmaya çalıştığım için gereksiz böyle bir mükemmeliyetçilik durumum var. Bu sebepten biraz böyle ağır yapıyordum. Ama şimdi günümüz şartları artık çok gelişti. Yani çok... Bir şarkının ömrü 35 gününe indi.
Aa, inanılmaz bir şey, evet.
Bu yüzden de bu 35 günü artık göz önünde bulundurarak hızlı ve seri işler ama iyi işler çıkarmak için ben de kolları sıvadım. Allah'tan yaşım genç. Orada bir geç kalmışlık sendromu yaşamadan buna ayak uydurmaya çalışıyorum.
Son günlerdeki şarkıların, son günlerde mesela en son ilk yaptığın şarkıyı da hatırlıyorum ben.
Çıkmış
o zaman da ben bir kanalda yöneticiydim. Bugüne kadar dikkatimi çeken şu, hiçbir zaman commercial olmadın, hiçbir zaman tribüne oynamadın, hakikaten iş yapmaya çalıştın.
Evet.
Kadronu değiştiriyor musun her şarkıyı yaptığında yoksa hep aynı kadroyla mı çalışıyorsun?
Söz müzik ekibi kadrosundan
bahsediyorum. O, aranje vesaire.
Aslında bu şöyle bir şey, tabii ki işler yenilendikçe, sektör, piyasa, daha doğrusu müzik yenilenmeye başladıkça buna ayak uyduran ekiple tabii ki devam ediyorum ama bazen ekibin bu yapacağımız müziğe tarzı, konumu itibariyle yani tarzı itibariyle eğer bize ya da uymuyorsa ya da kendi böyle bir tarzı yapmak istemiyorsa tabii ki değişebiliyor. Ama şu an son 4 şarkımızda Azeri bir ekiple çalışıyoruz. Çok tatlı bir söz müzik ekibi ve onlarla hazırlıyoruz parçaları. Kasko da onlara aitti. Şimdi bu Virane de onlara ait. Bir sonraki çıkacağımız şarkımız da onlara ait.
35 günde bir çıkartmayacaksın abi, değil mi? Yani o kadar yakın yapma ya, ne olur biraz.
Tabii o kadar yani, olmaz zaten.
Çünkü... Belki 3 ay, hani belki 4 ay, bilmiyorum. Yani Justin mesela ne kadar da bir yapıyor? 6 ayda bir, ya, belki de 1 yılda bir yapıyor.
O canım benim, o Justin.
Ama Justin'i seven çok az adam var Türkiye'de. Ya hakikaten müzisyendir o. Tabii, yani Justin.
Ya şimdi şöyle bir şey.
Justin Bieber diyecektim neredeyse.
Ama Justin Bieber de müzisyendir.
Ya eyvallah ama Timberlake
başka bir şey.
Ya.
Tabii. Müzisyen mi? O müzisyen. Çünkü adam her enstrümanı çalıyor ama bizim ülkemizin bazı insanları müzisyen sevmez çok. Yani iyi bir müzik yapanı sevmez.
Anlamadığı için mi?
Yani bence birazcık biz popüler kültür,
tabii,
popüler müzik kısmında. Hani böyle gece kulübüne gidelim de eller havaya yapılsın.
9-8 candır.
Tabii 9-8 bile belki ama hani böyle lay lay hey ha falan böyle acitasyon. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir klişe cümleler, işte aşktan kahrolmalar ama bu kahrolmaların kullanış lisanı daha böyle şeye yakın, daha böyle nasıl?
Acitasyona mı yakın? Yani dejenerasyona mı yakın?
Evet.
Acıtmaya yakın, faşizme yakın.
Kullanış şekli birazcık Türkçenin bile aslında bozuk olduğu bir lisanla kullanılan bir sistem. O yüzden böyle daha cool, daha böyle havalı, daha müzikal içerikli parçalara birazcık uzaktan bakıyorlar gibi geliyor bana.
Sen müzik hayatın o zaman daha nitelikli, yani commercial değil ya da belki de commercial ama nitelikli commercial,
evet,
işlerle tabii, devam tabii, edeceksin.
Tabii. Aynen ya, bu çünkü nitelikli commercial dediğimiz işler de aslında şu an ilgi görmeye başladı.
Justin gibi.
Justin.
Yani tabii yani Justin de neticede o da bir commercial yapıyor,
tabii,
pop yapıyor.
Beyoncé'de.
Ama nit... Ah.
Kadın yani, kilisede büyüdü tabii, ve kilise tabii, şarkıcısı tabii. Yani kadın gospel'lar söyleyerek büyümüş bir kadın ama pop söylüyor.
Asıl bir sesi. Öf. Yani ben şuna dikkat ediyorum. Şimdi
ben zaten oralara galiba gideceğim. Ya, Avrupa'da geçiş yapıyorum.
Ama bunun şimdi New York Üniversitesi'nde ben iletişim ve strateji okudum dışında.
Süper.
Orada yani hem Türkiye'de hem yurt dışında okudum. Yani ender şanslı kişilerden biriyim okuduğu işi yapan herhalde. Tamam, ben de King's'deydim.
Aa, evet. Süper.
İşte orada Celebrity Management diye bir bölüm var. Celebrity Management bölümünü bitirenler yetenek avcısı gibi belki de değerlendirilebilir. Evet. Yetenekleri dansıyla, stiliyle, sesiyle, şanıyla, her şeyle bir eğitiyorlar. Beyoncé'nin ve Justin'in belki de dört dörtlük sanatçı olmasının nedeni iyi yönetilebilir ya da böyle bir iklimden geliyor olmaları olabilir.
Sadece
bir ülkede var mı böyle bir şey?
Yok. Şimdi management dediğin kısım da Türkiye'de biraz telefon menajerliği sistemi var. Ve benim en büyük kendimle ilgili kaybım şöyle oluyor. Ben Amerikan sistemi management hep böyle bir ilişkisi yaşamak istediğim için, öyle bir anlaşma yapmak istediğim için hep böyle bir menajer değişikliği yaşamışlığım vardır. Bir menajere sahip, çünkü çok fazla eksisini görüyorum. Çünkü 3 yıl boyunca Amerika'daydım ve bu sistemin içinde çok bulundum. Ve orada gördüğüm şeyi hayatımı burada geçirememenin tabii böyle büyük bir hayal kırıklığı.
Acıyor insan için, değil mi?
Çok, çok tabii, acıyor. Tabii. Yani o bir imkansızlıklar boyutu. Ancak telefon menajerliği olması gerekiyor vesaire. Yani Türkiye'de tabii ki böyle bir sistem çok zor. Olanlara da şöyle bir durum var. Olanlara çok ciddi paralar yatırılıyor. Çok ciddi emekler harcanıyor. Belki bir şeylerden bile feragat ediyorlar bunu yapmak isteyen kişiler. Bu sanatçılardan bahsediyorum. Tabii bu nasıl feragat ettiği bizim konumuz değil ama bir şeylerden vazgeçmek ve ödün vermek durumunda kalıyorlar. Ama bir yandan da iyi bir yatırımcı bulunabiliyor. İyi bir yatırımcı ona para harcıyor.
Kesinlikle fikrim. Ya bak, bence Türkiye'de mesela Türkçe bilen ya da Türkçe dinleyen dünyada 250 milyon kişi var ise bu çok ciddi bir entertainment profili. Yani bu müzik olarak bu 250 milyon kişiye gitmek profit olarak da, yani karlılık, evet, karlı bir ticaret olabilir aslında. Yani Türkiye'deki prodüktörler ya da menajerler neden buna bakmıyor onu çok iyi anlayamıyorum doğrusu.
Çünkü bu komik rakamlar, yani bu ciddi büyük rakamlar hem olmadığı gibi bence. İkinci bir taraftan da benim düşündüğüm şey, uğraşmak istemiyorlar çünkü kafa çok net çalışıyor. Hani para odaklı.
Üç konser.
Bir şey üretmeyeyim. Yani tabii sömürene kadar, o insanın sesi çıktığı yere kadar, magazinin gittiği yere kadar ben bundan kazanayım ya da bu benimle çalışsın, ona da kazandırayım. Sonrasında Allah büyük hani gibi. Şimdi ben bakıyorum, biz Türkiye'de dans çok önemli benim için. Dans etmek çok güzel ama bugün Türkiye'de sadece dansla açılış yapan bir şarkıcı mesela, ki güzel bir dans açılışı tabii ki okey. Ona bile biz wow diyoruz ama ben mesela şunu görüyorum. Evet wow ama ya millet sahneye araba getirip arabayla mesela geliyor bir anda, bu hani bir şarkı var ya. Mama don't please that is getting hot at the body shop. Onun mesela canlı performansı istedim. Wow odur, anladın mı? Evet. Wow o mesela. Ama şimdi biz ülke olarak zaten beklentimiz düşük. Geneli, evet, geneli beklentimiz düşük olduğu için adamın sadece güzel bir orient dansçısıyla girmesi bile bizim için oha falan olabiliyor. Okey, bunu da yapabiliyor olmaları güzel bir şey. Ben sonuna kadar destekçiyim çünkü dans benim için güzel bir hareket. Ama dediğim gibi sadece tek kişilere bence finans etmek, tek kişileri desteklemek doğru bir şey değil. İyi yeteneklerin hepsi bence desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Ama onun için de bir endüstri, yani bu endüstrinin profesyonel yönetiliyor olması lazım. Bu endüstri yöneten profesyonellerin de bu işin kitabını gerçekten okuması gerekiyor. Yani alaylı kabul ediyorum. Merdiven altı kabul ediyorum. Yani kabiliyetlidir. Ama bu işin bir kitabı var.
Evet.
Beyoncé nasıl bu kadar güzel dans ediyor olabilir? Nasıl bu kadar güzel şarkı söyleyebilir?
8-9 saat prova yapar.
Yani demek ki bu bir proses. Yani
ama
bu bir başarı.
Amerikan kafa yapısı şöyle bir şey. Amerikan kafa yapısı insanın kendiyle ilgilenir. Üzerindeki etiketle ilgilenmez.
Çok büyük bir başarı değil mi?
Şöyle bir durum.
Beyoncé'nin mesela Justin çok iyi bir ürün. Evet. Ya da Beyoncé çok iyi bir ürün.
Çok iyi bir ürün. Yani i̇yi... etiketiyle ilgilenmiyorlar.
Evet, evet.
Bu kadın bu işi
evet.
yapar mı ile ilgili.
Evet,
ama
evet.
ülkede şöyle bir şey var. Sen birinin kızıysan, birinin çocuğuysan, birinin amcasının oğluysan, biriyle ufacık, bu kişi iyi olsun kötü olsun, ufacık bir bağlantın varsa onun üzerinden seninle bu dakikadan sonra iş anlaşması, sana bakış açısı, seninle evet. görüşmeleri değişiyor.
Şark kültürü ama biraz.
Seni sen olduğun için seninle evet. çalışma potansiyeline girmiyorlar.
Tabii tabii. Tabii.
Bu sebeple o yüzden zaten bazı kimselerin başarıları göz ardı edilebiliyor. Bazı kimseler de o başarıları göz ardı edildiği için bir tık ön adım atamıyorlar.
Küsüyorlar belki de. Yani gerçekten çok iyi şarkı söyleyen, gerçekten iyi dans eden, gerçekten iyi müzisyenler var Türkiye'de.
Evet tabii ki.
Fakat bizim prodüktörlerimiz ya da bizim bu müzik endüstrisi ya da entertainment endüstrisi diyelim, galiba biraz hızlı para kazanma yoluna gidip
evet.
bu yetenekleri çok işleme arzusunda olmuyor galiba. Bir de senin yaptığın şarkılardan ziyade dikkat çeken başka şeyler ön plana çıkartıyorlar galiba. Geçen gün yaşadığın şeyden dolayı çok geçmişler olsun. Bizi ve bizim gibi düşünenleri temsil ettin aslında. Benim de bir kedim var. Benim de kedime çok iyi davranılmasını isterdim. Ya da bana hizmet eden kişilerin ya da kurum ya da kuruluşların herhangi bir krizi doğru yönetebiliyor olmasını isterdim. Evet. Kriz öyle ya da böyle ama iyi yönetilebilir olmalıydı. Evet. Senin içinde bulunduğun kriz iyi yönetilemedi bence kurum tarafından.
Şöyle
çok geçmişler olsun çok öncelikle.
Teşekkür ediyorum. Öncelikle buna olan düşüncenden dolayı çok teşekkür ederim. Öyle bir kurumu bile korkuttular, bu çok enteresan. Yani o kurum şu an kamuoyunun bana olan saldırısından ötürü bir kara liste kararı verdi.
Bence özür dilemeliydi. Kara liste yerine tam tersi senden ve hayvanından, yaşananlardan dolayı özür dileyip seni onore etmeleri gerekirken tamamen yanlış bir strateji uyguladılar.
İşte üzücü olanlar.
Yani bizim reklam verenimiz gerçi, kusura bakmasınlar ama yanlış iş yani.
Önce medeni cesaretinden dolayı gerçekten saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü birçok insan karşısına belki bu kurumu ya da bunun yanındaki diğer kişileri karşısına almamak için aslında haklı olup ama maalesef kamuoyu baskısıyla haksızlaştırılan benim yanımda olmayı tercih etmediler. Öncelikle ben çok üzgünüm. Birçok kişi, birçok sanatçı bu gibi konularda birçok kişinin arkasında durdu ama benim arkamda duramadı. Çok da problem değil çünkü ben utanç kaynağı olacak bir konunun arkasında dimdik durmuyorum. Çok namuslu ve şerefli bir konunun arkasında duruyorum. Bazı kimseler hayvanını bu konuya alet etme derken bir şeyi atlıyorlar.
Çok üzücü.
Konu burada zaten hayvanın. Evet, evet. Nasıl alet etme değil, bu konu zaten direkt. Yani ben orada bambaşka bir konuyla tartışıp ah yanında da şansıma kedim vardı, dur oradan yürüyeyim de birazcık da kedimi öne çıkarayım değil konumuz. Konumuz zaten hayvana yapılan hareket. Ama tabii ikaz etmedin çünkü beni neyle ikaz edecek? Ben ayağımı diğer koltuğun kafasına koymadım ki, ikaz ettiyse zaten kedi.
İkaz etse bile günün sonunda kedinin rahat edebileceği bir ortamı sağlamakla mükellef oradaki yönetici de, sana ya yani hostes de. Ya yani o hayvan orada rahatsız işte. Yani bir şekilde bunu o hayvancağızı rahat ettirecek bir çözüm üretmeliydi. Senin ne didişmek yerine.
Bizim ülkemizde zamlar aldı başını gidiyor. Bizim ülkemizde saçma sapan tecavüzler, saçma sapan sapıklıklar, dolandırıcılıklar ve nitekim bir sürü daha aklıma gelmeyen olayların içinde kaldık. İnsanlar sanıyorum ne yapacaklarını şaşırıp biri ortaya çıksa da onu birazcık deşsek diye bekliyordum.
Olabilir.
Ben bunu gördüm çünkü ben şu an aynı şekilde bayağı bildiğiniz bir soyguncuyla aynı şekilde yargılanıyorum. Yani yargılanıyor gibiyim insan tarafından. Evet. Bir katille aynı şekilde şiddet görüyorum. Yani bir azılı sapıkla aynı şekilde şiddet görüyorum. Konu ne? Dilan'ın kedisine yapılan bu merhametsiz tutumun karşısında tepki gösterdi. Konu bu.
Bence senin tarafının aslında belirlenmesi açısından önemli bir kritik bu. Yani gerçekten bunu olumsuz olarak değerlendiren kişiler bence senin çok crowd'un değil, hayvanı için mücadele edip onun konforunu önemseyen kişi olarak seni onore edenler bence senin crowd'un, senin kitlen.
Kesinlikle ve ben tabii günler buna reactive abuse deniyor bu arada. Bu reactive abuse, bugün bana bir mail geldi. Benim menajerlik mailime bir sürü tehdit mesajları almaya başladım ve aynı zamanda hakaretler ve aynı zamanda destek mailleri de var. Zaten destek maillerini okumayı tercih ediyorum. Diğerlerini görmüyorum.
Aynen.
Konu Allah'la başlayınca bela gelecek diye korkup geri kapatıp aman diyorum o ne. Çünkü enerji diye de bir şey var. Yani şifalanmamı engelleyecek hiçbir şeye dahil olmak istemiyorum.
Eyvallah,
artık.
En doğru.
Bu şöyle bir şey. Narsist ve toksik insanların silahlarından biri bu. Bu sistem. Ve sizi çileden çıkartıyor bir toplum. Üzerinize baskı kurarak. Sonra da bu nasıl manyak diyor bakın. Hani bak bu nasıl manyak. Önce kendileri bunu yapıyorlar. Yani mesela bu işte hava kurumunda çalışan kişilerin bana yaptığı şey bu. Beni bu noktaya getirdi. Bu noktaya getirene kadar kısmı yayınlamadı. Çünkü ondan şikayetçi olacağım. Ve adı bu kadar hassas bir hayvan dönemindeyken buna karışsın istemediği için beni uçaktan indirmeyerek bunu örtbas edecek bir yöntemi geliştirdi. Oraya iki tane daha kabin memuru çağırarak gizli görüntümü almamı sağlayıp bunu bilerek orada beni tahrik etmeye yöneltti ve bayağı bildiğiniz işte bu reactive abuse dediği olayı yaratıp ah bak nasıl da manyak diye de sonra yayınladılar. Yani konunun öncesinde Dilan Çatalan bir kedi sebebiyle kadına gayet saygılı hala davranarak sabır dileyip sadece şikayet edeceğini söylemesi üzerine kadının korkup adım böyle bir şey karışsın istemiyorum. Ben neden şimdi durduk yere hayvan düşmanı ilan edileyim? Çünkü bu kadın belli ki Instagram'da da bunu paylaşabilir. Bir kitleye de ulaşabilir. Hiç böyle bir şey yapmayalım. En iyisi biz bu kadını uçaktan indirmeyelim. Yapıyorsa da burada kameraları çıkartın ve devam edin.
Ha bu çok büyük bir, bana bir sembol, içinde bulunduğumuz günlerin, içinde bulunduğumuz ülke karakterinin ve psikolojisinin sanki sembolü gibi geliyor bana. Yani bu ilgili kurumun her şeyi çok iyi yapıp bir tüketicisinin kedisini rahatlatmak istediğinde ona karşı bu tür bir defans uyguluyor olması bana biraz arabesk, biraz şark, biraz böyle cahilce geliyor açıkçası kurumun.
Bu zaten böyle bir şey. Yani bunu da şöyle, ben şey. Bugün benim çünkü çok fazla bu tarz konularda böyle çizgimi aşmak istemediğim bir noktam var. Çünkü anında avamlaşabilir bu durum. Anında tabii kötüleşebilir. Ben de hiç oralarda olan bir insan olmadığım için. Yani benim eğitimim dolayısıyla. Büyüdüğüm yer dolayısıyla. Şimdi insanlar bana yazıyor. Mağarada büyümüş benim.
Senin eğitimin de çok iyi bu arada. Nerede okumuşsun?
Mağarada doğdum diyorlar. Şu anki konu mağarada doğdum falan yazanlar var bana. Çünkü diyorum ya, üzerine yapışan bir etiket var. İnsanlar şu an o etiketle beni yargılıyor. Kimse dilançtak, bu kız lisede işte ortaokulda konservatuarlar okumuş, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış, oradan Berkeley'ye gitmiş. Şu an kimsenin burayla işi yok. Bak ben sana söyleyeyim. Kimsenin burayla işi yok. Belki ben görebileceğin en iyi insanlarla ilişkisi olan, en iyi insanlarla gün içinde diyalogları olan, yardım kurumlarıyla sürekli kontak halinde olup iyi işler başaran bir insanım arka planda, ama bunu kimsenin gözüne biraz faydam olsun, faydalı bir kız olduğum belli olsun diye de sokmuyorum kimsenin gözüne.
Ya bu senin karakterin ve kişiliğin, kimliğin.
Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini InStreet mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? InStreet'le tarzını yansıt.
Öncelikle bence ön plana çıkması gereken senin müzisyen kimliği. Çok iyi müzik yapıyorsun.
Çok
bu arada. Justin kadar henüz olmaz.
Onun kadar müzik yapamıyorum.
Ya adama ya. İyi hakikaten ama.
Ama ben de piyano çalıyorum bak.
Bir şey söyleyeyim. Senin ilk klibinden bu yana seni takip ediyorum. Hakikaten çizgini bozmuyorsun. Çok niceliğe, yani sayıya da oynamıyorsun. Evet. Ve belli bir çemberin müzikten anlayan, endüstrinin profesyonelleriyle çalışan, zor yolu tercih ediyorsun.
Evet. Yani. Ya insanlar bazen eleştiriyor, patlamadı şarkım. Ben bir şarkı patlasın diye yapmıyorum ki. İnanın bugün yatırdığım bu klip, yani ödediğim klip maliyetleri son 2 yılında aklınız uçuklayabilir. Çok ciddi maliyetler.
Biz çekerdik onu ya.
İşte öyle olmuyor keşke. Yani şunu demeye çalışıyorum. Demek istediğim şey şu. Bu kliplerin bu maliyetini ben gerçekten çok piyasa bir şarkıya, çok anında patlayabilecek bir hit bir şarkı, hani anında patlayabilecek piyasa bir şarkıya bunu yapabilirdim. Ama böyle bir şarkıyı yapmak istemediğim için bunu yapmadım.
Aslında mümkün, doğru mu?
Yani mümkün. Değil mi? Yani bunu yaparım ve benim klibimin parasını ya da klibimin getireceği paradan da ziyade şan, şöhret, ün, başarı, marka temsilciliği vesaireyi çok rahat kazanırım. Ama istediğim yol o commercial şarkı değil. Ama hem yakışıklı bir şarkı, hem cool bir şarkı ve commercial olması için bunu biraz beklemek ve üretmek ve zor bir şey.
Biraz da denk gelmesi.
Tabii lazım. Denk gelmesi. Hakikaten. Bu çok zor bir sistem.
Evet, doğru.
Bunu bir kişi belki başarıyor, belki 2 kişi. Onun dışında piyasa yapmadığın sürece hiçbir şarkının kolay kolay patlama sistemi yok. Ben de bu yüzden bu şarkıları patlaması için değil, sevdiğim için yapıyorum. Patlayacak şarkıyı da yine kendi çizgimde bulduğumda tabii ki yapmak isterim. Çünkü ben de yani sonuçta bunun hem maddi olarak bir işe dönüşmesini hem de kariyer olarak da artı getirmesini tabii ki isterim.
Bayağı hızlı gidiyor muhabbet bu arada. Biz bir
yangınla başladık.
Bu podcast işini biz böyle 30 dakikada bitirme niyetindeyiz ama seninle sohbet etmek çok güzel. Son şarkın.
Yani.
Nasıl gidiyor? Tepkiler ne durumda?
Şu an çok güzel. Biz çok klibimden çok çok memnunum. Şarkımdan çok çok memnunum.
Kim çekti klibini?
Tolan Film, Damla Demirci oğlu. Damla ile çalıştım. Kasko'da da Damla ile çalışmıştım. Süper. Yine harika bir iş çıkardılar. Çünkü onların gerçekten Damla'nın gözü, ekibin gözü. Ekiple iletişimim çok... Çünkü klip çekerken çok rahat olman lazım. Ve çok pırlanta bir ekiple çalıştık. 60 kişilik bir ekip. Ve her biri birbirinden çok değerli. Evet. Tam 60 kişiydik. Belki fazlası var, eksiği yok ama bir önceki klipte de aynı rakamdı. Çok mutlu olduğum bir iş çıkardık. Bir önceki klip birazcık daha böyle stylish bir iş oldu. Bu birazcık daha fashion bir iş oldu. Yani burada İngilizce bir terim kullanırken çekiniyorum artık. Eleştiri yağmuru tutmamak için.
Podcast dinlerken herhalde İngilizce.
Podcast.
Tabii. Dikkat et.
Podcast. Yani bu fashion demem, hani fashion çünkü hani beynelmiler bir kelime aslında.
Tabii canım tabii. Yani, terminolojik bir şey. Yani.
Çok fashion bir iş oldu. Bu da aslında birazcık daha artık kendim bu arada yapımcılığını üstlendiğim andan itibaren artık olanaklarım doğrultusunda istediğim işi yapabilmenin rahatlığı da var. Bunlar da tam Dilan'ı yansıtan işler oldu ve Dilan'ı yansıtan işleri yapmayı çok istediğim dönemlerde yapamamıştım. Şimdi işte gerçek Dilan, bu 2 işte çok net belli oluyor ve istediğim Dilan, yani bu benim. Çünkü ben evde de buydum, ben çocukluğumda da buydum. Yani bu derken burada dans eden, burada deli deli, al bakalım kaldım sensiz virane değil. Oradaki yansıyan o cool kadın bahsettiğim. Çünkü benim ilk zamanlarımı hatırlıyorum. Justin beni karşıda izliyor, Beyoncé ile beraber oturmuş.
Ya
ve ben
neden
orada,
olmasın ya?
Ve ben
nasıl
orada,
güzel bir şey.
Tabii tabii salondayız ama evin salonundayız ama biz gerçekte şeydeyiz. MTV Music Channel.
Tabii tabii.
Ve hani orada MTV Müzik Ödülleri'nde ben performansa çıkmışım. Yani ve o performansta onlar izliyormuş beni gibi falan. Hep böyle benim danslarım vardır evimde ve ben hep bu kafayı takip ederdim. Şimdi de bu işleri yapıyorum. Mutluyum, bence gelen tepkiler de çok iyi.
Evet evet, yani duruşun, olaylara karşı verdiğin reaksiyon tamamen seni tam anlamıyla temsil eden reaksiyonlar. Tam anlamıyla vermen gereken yanıtlar. Bu konuda ben seninle çok aynı fikirdeyim. Bir sürü insanın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Elbette ki kedinin konforunu düşüneceksin. Elbette ki iyi müzik yapmak isteyeceksin. Elbette ki iyi dans edeceksin. Elbette ki bu zaman zaman alacak.
Elbette ki taşlanacağız da zaten.
Yani dolayısıyla aynen. da biz bu yolda benim çeyrek asırı geçti bu işteki zamanım. Sen ve senin zihninde fikir yapınlı olan herkesi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Commercial'dan uzak işini iyi yapmaya çalışan insanlara da her zaman halkın da destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Müzikten de anlamaları lazım.
İçime bir rahatlık terpildi sayende. Çünkü gerçekten öyle. Çünkü bu düşüncede olan insanların olduğunu bilmek ve bu düşüncede olan insanların da gerçekten başarılar elde etmiş insanlar olarak senin gibi. Çünkü sen gerçekten iki tane yayın, önemli yayın kuruluşunu kurmuş ve bugün marka haline getirmiş biri olarak ve üçüncüsünün de başında olan biri olarak bunu hani haybeye biri söylemiyor olması benim için çok önemli.
Yok valla gerçekten sağ ol. Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederim.
Bu yani, peki
bana umut verdi bu durum.
Her zaman yanındayız. Gerçekten öyle. Ben şunu da önemsiyorum. Bunların hepsi birer sembol.
Evet.
Mesela bu kurumun bu olay karşısında takındığı tavır aslında ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik ya da sosyolojik açıdan bulunduğu durumun tezahürü.
Kesinlikle.
Yani belki başka bir psikolojide olsaydı ülke bu kurumun tavrı da belki de başka olacaktı.
Evet.
O yüzden
kimse kendi benliğiyle hareket etmiyor burada.
Aynen.
Kendi benliği. Yani o kurum kendine yakışan benliğiyle hareket ettiğini düşünmüyor.
Evet.
Ama eğer şimdi Türkiye'de bazı işte böyle sistem var ama yurt dışında Avrupa'da ve Amerika'da maalesef kişi kurumlar kendinden mesuldür.
Hı hı.
Bu kurum bu kişide kendi benliğince haklı veya haksız bir tutum görüyorsa hiçbir kamuoyu yetkisinde kalmadan onu o şekilde yargılar. Bu bir katil de olabilirdi bu arada. Katile bile çok daha net çizgi çizebilirlerdi. Hatta çizmeyebilirlerdi demek istediğim şey yok. Çünkü adam şöyle bakıyor olaya. Bunu öldürdün ama bunun bir sebebi var.
Değil mi? Kendince bir normali var onun.
Tabii
yani,
ki bunun bir sebebi var. Yani tabii ki bir öldürmek o değil. En uç örnekten vermek istedim şunu söylemeye. Yani ben şu an hani böyle sanki bir katilmişim gibi bir durum hissediyorum ki kendimde. Yani benim kadar iyi niyetli hani hayvana, kediye, köpeğe, insana o kadar elim uzanması için böyle imkanlar geldiğinde kendimi paralıyorum ki kendimi bulunduğu şu duruma ben hayretler içinde seyirci olarak kalıyorum yani. Ve demek senin şey şu, yani kurumlar kendinden mesul yurt dışında ama bu bizim ülkemizde. Ben bunu bir kez daha dedim ki evet, senin dediğin gibi sosyoekonomik yapıyı tamamen dikkate aldıkları için, aman insanlar bize ne der mantığıyla yaklaştıkları için şu an kişinin asla bir önceki kedi olayını takip etmeden bir kadın uçuşun finalinde, inişinde kavga çıkarmış, boykot et gitsin.
Ben oranın genel müdürü olsam seni arardım. Ya Dilan Hanım, ben kedinizi yeteri kadar rahat ettiremedim uçağımda. Hem sizi sinirlendirdim hem kedinizin de hakkına girdim. Tamam mı? Özür dilerim sizden demeliydim. Seni siyah listeye
aramış kadar
almaktan.
Oldu şu an.
Estağfurullah.
Teşekkür ederim.
Yani keşke bunu akıl etseler. Keşke o snob, o hani
o snob
kafadan çıksalar.
Alkışlanma derdi bu işte. Benim çünkü hiç problem değil ya. Tek havayolu şirketi bir tane değil. Bir sürü var ama benim güvendiğim bir havayolu şirketi. Ben bunun doğru noktaya geleceğini düşünüyorum. Bence
hatalarından
döneceğini de düşünüyorum. Bunun hata olduğunu farkına varacaklar. Buna da inanıyorum. Ama şimdi hani gerçek bir şey var ki iki taraf dinlenmeli. İki taraf bir şekilde.
İki taraf derken kedinin neyini dedin? Kedi her türlü korunması, kollanması.
Doğru, sen karşı tarafı hayvan, taraf olarak.
Kedi o yani, o hayvan.
Doğru.
Yani şimdi onun konforunu düşünmekle mükellefsin sen ve de o şirket. Yani kedi ne kadar haksız olabilir ki?
Çok
nefes
doğru.
alamıyor hayvancağız.
Çok
neyse bunları geçelim. Yeteri kadar konuşuldu zaten. Yeni şarkının.
Müzik diyelim.
Tamam, o zaman istersen en son yaptığın şarkıyı bir dinleyelim. Ondan sonra tekrar konuşmaya devam edelim.
Sense. sensiz daha eskisi gibi parlar. Bu sefer daha zor, ağır biraz. Gelirim yine de çağır bir an.
Yeni şarkının çok hızlı ve iyi gittiğini söyledin.
Çok güzel gidiyor.
Spotify'da da öyle. Spotify'da radyolarda da öyle.
Çok güzel. Normalde
hani, YouTube müzikte de öyle.
Evet, çok güzel gidiyor. Hepsinde çok güzel gidiyor. Zaten Apple ve Spotify'da.
Söyle hiç sorun yok. Bütün on demand platformlarda varsın.
Streaming
dışında
da olman önemli. Çok güzel. İki tane yere de Spotify'da ve Apple'da güzel kapaklar olduk.
Süper.
Hatta Spotify'da normalde 2-3 gün maksimum bir hafta kalan kapakların ziyadesinde biz kapakta ikinci haftamızı yaşıyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim. Keşif ikinci sayfasında, ikinci haftasında kapağız. Güzel bir şey. Biz onuru almak çok güzel bir şey. Yani bir yere ulaştığını görmek, işin bunca çabamızın ardından bunun emeğinin karşısını almak insanı tabii tatmin edecek şey bu. Yani para pul değil. Beni tatmin edecek şey bu en azından. Bunları gördükçe başarılarımızın takdir edildiği, kimsenin tarafından böyle bir ihtiyacımız yok belki ama yine de bu hoşnut oluyoruz. Aa, beğenilmiş, güzel bir duygu.
Ama Spotify'daki bu reaksiyon ya da YouTube müzikteki ya da on demand dijital platformlardaki bu reaksiyon diyelim. Yani senin kapakta tutmaları vesaire. Aslında çok kişisel tercih değildi. Yani oradaki editörün tercihi belki bir yere kadar. Ama bu tür on demand platformlardaki kontentin yani içeriğin pozisyonu aslında tüketicilerin verdiği reaksiyonla birebir ilintili. Yani
sadece onlardan doğru yani Spotify aldığımız.
Evet, yani orada mesela bir radyo istasyonunda oradaki müzik direktörünün ya da oradaki müzik grubunun bir şekilde değerlendirmesine tabisin. Estağfurullah, ne münasebet aslında.
Tabii.
Yani bunun aslı dinleyicidir. Dinleyicinin reaksiyonunun birebir yayın kuruluşuna yansımasını sağlayacak bir analitiktir. Bunu da Spotify'ın, YouTube'un yapabiliyor olduğunu düşünüyorum. Yani öyle olduğunu zannediyorum ki öyledir de.
Öyledir galiba.
Evet.
Ya benim de çünkü bildiğim kadarıyla içerikleri bu şekilde hazırlıyorlar ve bu da o zaman güzel bir şey işte bizim için.
Elbette.
Çok güzel bir şey. Tabii. Ve demek ki dinleyiciden de halktan da güzel bir dönüş alıyoruz. Zaten YouTube yorumlarına da çok güzel şeyler yazıldığını görüyorum. Çok memnun oluyorum ve bir sonraki şarkı için beklemede kalın diyorum ama 35 gün tabii biraz sıkıntı. Çünkü benim 35 günde hazırlama şansım şöyle yok. Tam mükemmel için. Benim sadece bir klibi hazırlama durumum zaten 3 hafta sürüyor.
Tabii.
Yani klibin hazırlığı, çekilmesi falan benim aklımda en az 3-4 hafta. O yüzden bir şarkının, yani şu an benim çoktan klibimi çekmiş olup diğer şarkıyı çıkarmak.
Ya öyle bir şey yok imkansız. Ama dünyada da yok 30 günde bir yeni şarkı çıkarmıyor.
Şu an mesela ben şöyle bir şey gördüm. Şimdi Apple Artist'ini paylaşmış bir tane şarkıcı denk geldiğimde. Ve Apple Artist dedim, özür dilerim, Spotify Artist'i. Şimdi her şarkıcının kendi Artist Application'ı var bilmeyenler için söylüyorum. Bu uygulamaları biz kendimiz oradaki içeriklerimizi, şarkılarımızın algoritmasını takip etmeniz için yapılan bir platform. Şimdi bu platformunun ekran görüntüsünü paylaşmış. 3 şarkı aynı anda şu an hold on şeklinde, yani kilit anında bekliyor. Biri şu tarihte, biri bu tarihte. Ya ne ara hazırladınız? Ne ara onları yüklediniz? Ne ara? Normalde bu inanılmaz bir şey. Ben şok olmuştum bunu görünce ve dedim ki bayağı 10 günde bir şarkı çıkarmak bu, yani bu imkansız bir durum. Hoş bir durum değil bizim
değil,
için.
Değil.
Yani
değil. Endüstri için de iyi değil.
Bizi zora sokan bir durum yani.
Hani tabii.
Kitayı yükseltmek. Yani çünkü ben senin arkanda senin nasıl bir güç var bilmiyorum. Bunu hazırlamak bu kadar kolay değil. Ben afakiye bir iş hazırlamayı seven bir tip değilim. Hani böyle haybeye bir video çekeyim de koyayım yapmak istemiyorum artık kendi yapımcılığımda. Şimdi bunu yapmak büyük güç ister.
Justin
yani.
Mesela kaç ayda bir şarkı çıkartıyor?
İmkansız Justin.
Yani Justin Timberlake'in 30 günde bir şarkı çıkarttığını düşünsene.
İmkansız.
Böyle bir şey yok ki.
İmkansız yani, bu imkansız ama biz bunu hızlı tüketim, yani bu ciddi bir tüketim sorunu yaşıyoruz bence o zaman. Ama Justin tabii ki ya.
Ama orada bir 360 derece kalite var. Yani bunun aranjöründen çalan kişilere kadar, vokallerine kadar, klibine kadar, kapağına kadar. Her şey gerçekten çok iyi.
Çünkü onlar bir ürün hazırlıyor.
Evet, yani mış yani, gibi değil.
Evet, mış gibi değil. Ve bu ürün müzik ürünü olduğu için de asla ve asla ya hadi gidelim de şu kutunun içine bir tane çanta koyup bunu satalım değil bunun yaptıkları. O çantayı sadece satıp karşında para kazanmak için yapmıyorlar. Onlar cool bunu düşünüyorlar. Bizim çantamız özel diyorlar.
Tabii.
Gerekirse satılmasın, kimse almasın. ama biz kendi markamızı temsil ettiği için bu çantayı biz böyle hazırladık diyebilelim diyorlar.
Tabii.
Ben de kliplerimi öyle çekiyorum ki artık değil, vizyonum hep buydu ama gücüm ve durumum buna müsaade etmediği için yapamadığım zamanlar oldu. Şimdi yapabileceğim bir güç demeyeyim de buna, olanağa sahibim. Bu olanak sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir takım özgürlükler de.
Mental olgunluk ve mental
rahatlama diyelim. Evet, evet. Kafamın rahatlığı, evet, başka kimsenin boyunduruğu altında iş yapmadan, bir yapım şirketine bağlı kalmadan deyip artık kendimi istediğim şekilde ifade edebilecek bir durumdayken, ben de mesela klibi çekerken asla ve asla diyorum ki isterse hiç tıklanmasın ama bu benim CV'm. Dilanstak dediklerinde ve yazdıklarında burada bu kadın, bu şarkıcı nasıl bir iş yapmış diye lanse edilecek. Sadece klip olsun diye klip çekmedim yani. Çekmiyorum, çekemem.
Kaldı ki öyle olsaydı sen şu anda çoktan Türkiye'nin en çok konuştuğu kişi olmuştun.
Kesinlikle.
opsiyonlarını kullansaydın eğer.
Yani bu, çünkü bana şunları soranlar oldu ya, boşver ne klibi, çek bir tane kapının ardında gitsin vesaire. Yahu dedim ki bakın, zaten bir istemediğim bir etiket altındayım. Bu etiketi yok etmek çabasına girmek
en zor biliyorum.
Yani başkalarının tek derdi iyi bir şarkıcı olmak, iyi bir müzisyen olmak. Benim iki derdim var. Bir, var olan bir gereksiz, hiç ait olmadığım bir etiketi yok etme çabası. İkinci, sonrasında müzisyen olacağım ben daha gibi bir durum. Yani markalaşacağım daha. Hmm. Önce markalaşmam için var olan o bana istemediğim yapışan etiketi yok etmek.
O en zoru.
En zoru. Haliyle benim tabii ki klip çekmem gerekiyor ve benim iyi iş çıkarmam gerekiyor. O yüzden benden uzun bir süre Lay Lay Love şarkılar çıkmaz.
Ya bir şarkı yaptığın zaman mutlaka klibinin de olması gerektiğini düşünüyor musun?
Bir müddet düşünüyorum. Vizyonel olarak kendini resmetmen gerektiğini düşünüyorum. Karşındaki insanın senin durumunla, tutuşunla. Bir kadın olarak özellikle bunu düşünüyorum. Çünkü ben aynı zamanda reklam anlaşmaları ve reklam yüzü olmak isteyen de bir şarkıcıyım. Çünkü kendimin duruşuna, bir ürünün satışına, o ürünün üzerinde yakışmasına çok güvenirim. Tabii ki iyi bir reklam anlaşması da istediğim için aynı zamanda, ama aynı zamanda da hak eden şarkılar olduğunu düşünüyorum klibi.
Doğru.
Kliple meç olması gereken şarkılar oldu.
Doğru, ama bak her zaman bence...
Her zaman çekmeye gerek yok.
Bence de gerek yok.
Yok.
Yani bu...
Her zaman çekmeye gerek yok.
Yani şey gibi, belki saçma sapan bir sohbete gidecek durum ama yani şimdi podcast niye değerlidir? Çünkü kitabın ve gazetenin yerini alır. Neden? Çünkü imajinasyon yeteneğini güçlendirir insanların. Bir şeyi anlattığınız zaman Akmerkez'in önünden geçen kırmızı araba ve arkasından koşan pardesülü adamı YouTube'da gösteriyorsun. İzleyici bunu imajine etmek zorunluluğu hissetmiyor, zaten görüyor.
Evet.
Fakat podcast'te ise anlatıyorsun. Bir alışveriş merkezi, önünden geçen kırmızı bir araba ve arkasından koşan pardüseli bir adam. Her dinleyen farklı düşünebiliyor, hayal edebiliyor. Dolayısıyla her şarkının klibi olmalı mı? O konuda hani bilemiyorum.
Kesinlikle olmamalı. Evet. Ben öyle
çok uzun anlattım, kusura bakma.
Yok, önemli değil. Kesinlikle çok doğru. Ben de bunu düşünüyorum. Çünkü bunu da zaten yapmak da çok akıl kârı olmayabilir. Çünkü bu işler böyle bedavaya da olmadığı için.
Evet, tabii.
Ama en azından az önce dediğim örnekte benim kendi çizgimi bugüne kadar gösterememiş olmanın belki bir travması bendeki. Göstermeye çalışıp var olan benliğimi böyle şey gibi düşünün. Trans bir birey gibi. Ben aslında iç dünyamda bir kadınım ama erkek olarak doğdum ve bu bedene ait değilim gibi düşünün. Ve bu bedene ait olmamanın vermiş olduğu hüzün, travma, içler, yani içinin vurukluğu, belki kendince yaşadığın acı ya da drama, her neyse, bu bir genelinde bir travmadır.
Yeah.
Ve bu travma senin her defasında istemediğin bir işi yaparak daha çok travmatize oluyor.
Eyvah eyvah.
Ve bu sebeple senin artık rahatladığın noktada kendini rahatlatmak için, yani ben kendimi rahatlatmak için, oh be artık kendi imajımı gösterebileceğim bir alana sahibim dercesinde yapılan bir çalışmalar bunlar aynı zamanda. O yüzden benim kendi adıma bir müddet klip çekebildiğim kadar klibim olacağını düşünüyorum. Görsele birazcık sanırım önem vereceğim bu anlamda. Ama sonrasında tabii ki çok ciddi maliyetler. Ona da bir dur demek lazım. Şu noktaya geliyor iş. Şarkının reklamına birazcık katkıda bulunmak gerekiyor. Ama benim daha ziyade şu an önceliğim CV'mdeki o imaj kısmında bana yakışan yeri oluşturmak. Sonrasında
şimdilik iyi gidiyor,
klip çekmeyi bırakabilirim.
Kaç şarkı oldu mesela şu anda
hayatında
senin?
Hayatında mı?
Yok yani.
Maalesef Çık Dışarı benim tekli single'larım. Ondan önce Bir Babamdan Emanet albümü yapmıştım, proje albümü. Onun içeriğindeki şarkıyı Domdom'u belki birazcık da funky çıkardık. Sonrasında maalesef cover'ı yaptık. Çık Dışarı'yı çıkardım ilk ve Kasko ve Virane oldu ve Kasko akustik yaptık. Şu an bir annemiz var ve şu an iki şarkımız da yolda.
Çok sohbetin çok hoş. Çok yani biz seninle ilk defa tanışıyoruz. Ama yani gerçekten çok tatlı, çok keyifli, çok hoş sohbetin var. BBC bizim guideline sponsorumuz aslında. BBC Sound, evet. Oradaki talk show'lardaki
BBC One, aynı zamanda BBC One diye mi hatırlıyorum?
BBC One var, BBC Six var, BBC Sound var.
Evet. mu sürekli YouTube'da falan?
Sound ve Six. Evet. Evet. Dolayısıyla orada bu...
Hi BBC. Hello.
Ya inşallah bir gün İngiltere'de de biz ilk 5'e gireriz. Şu anda Türkiye'de 1 numarayız.
Ya.
Bu arada tabii tabii en çok dinlenen podcast aplikasyonuyuz.
Halbuki bu kadar kaliteli bir radyonun.
Estağfurullah. Bir şey daha soracağım sana. Birkaç sorun var ama son olarak BBC'nin klasik sorusudur. Müzik talk show'larındaki. Bir adaya düşsen, ne kadar belki eski geliyor sana ama yanına alacağın 5 albüm.
5 albüm mü?
Evet.
Hiçbir şey diyormuşum. Ben bu arada şu...
Şarkı diyelim o zaman.
Şöyle mesela söyleyeyim size. Neden hiçbir şey dememin sebebi tabii şaka. Ben müzik dinlemekten çok korkarım gün içinde. Çok takılırım çünkü yani benim şöyle bir sıkıntım var. İlkokuldan beri müzisyen ve nota öğrendiğim için müzikleri ben keyif almak için dinleyebilirim.
Profesyonel zorluklardan biri.
Evet ve şarkı söylerken başlıyorum şarkı söylemene tutulmasına, o kadın bunu ne yapmış, müziği durdurmaya başlıyorum, kadını taklit etmeye çalışıyor falan gibi şeyler oluyor. O yüzden hastalığımı deklare ediyor bu durum beni, tetikliyor. Ama tabii ki alacağım albüm bir kere Destiny's Child albümü.
Ya yıkılır. Yıkılır.
Justin Timberlake's Saints albümü olurdu Gone. Ve diğer birazcık daha popüler kültür gibi ama olmayan da bir şey söyleyeceğim. İkinci albüm de Respect albümü olurdu. Kadının adını...
Gitti değil mi?
Şaka gibi. Kadının adını...
Tina Turner.
Tina Turner değil. Değil, Tina Turner zaten okey ama esas Aretha Franklin diye.
Ah!
Aretha Franklin olurdu. Bu kombini yanımda götürdüm. Çünkü büyük ihtimal orada R&B'ye ihtiyacım olur ve dans ederim.
Çok iyi, çok iyi. Ya Dilan çok teşekkür ederim.
5 saymadım, 3.
3'te kaldık.
Gerisi de Justin Timberlake olurdu.
Diğer ikisini
Michael
belki...
Michael Jackson olurdu.
Olur.
Michael Jackson tamam, olurdu. Olurdu. Tamam.
Bir tane de Türkçe.
Türkçe mi söyleyeyim? Tarkan olurdu.
Ya evet değil mi?
Kuzu Kuzu albümü olabilirdi.
Ben Tarkan'ı ilk çok çok önemli bir sanatçı tabii.
Çünkü bu arada hani diğerlerine evet, günlük deneyebileceğim için evet, alırım ama adada olacağım için bir daha başka bir müzik şansım yoksa Tarkan'la geçirirdim. Ölmeyen şarkılar diye.
Ay Tarkan.
Yani Ajda Sezen'i zaten sayamıyorum. Şimdi evet, sayardım ama evet, Tarkan.
Tarkan değil mi?
Tarkan peki, yapar.
Dilan'cığım çok teşekkür ederiz.
Çok
gerçekten
teşekkür
yani iyi ki varsın. Biz duruşunla, var, varlığınla, müziğinle bizim için önemlisin. Önemli bir isimsin.
Çok teşekkür ederim.
Bundan sonra biz hep senin
bunu
yanında
duymak
olacağız.
Bunu duymak çok güzel. Çok
daha nice nice güzel şarkıları diliyoruz o zaman.
Çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel bir şey. Podcast'te iyi yayınlar diliyorum ve iyi ki seninle olmuşuz.
Teşekkür ederim.
İyi ki burada olmuşuz. Umarım bir sonraki işlerde misafiriniz olurum artık.
Seve seve. Efendim çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Her hafta yeni bir röportajla sizinle olmaya devam edeceğiz. InStreet'in katkılarıyla bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem bitti.